Matta bölüm 4. 4. bölümün konusu İsa'nın çölde denenmesi. Onun Kefarnahum'da açık ruhsal hizmetine başlaması, Galile denizi kıyılarında öğrencilerinden dördünü çağırması. Şimdi Matta'ya göre yazılan müjdenin hangi yönde hareket ettiğine dikkat ederek bunu izlemeye devam edelim. İsa Mesih, biz insanlar arasında bir insan olarak doğmak ve insanlar ile özdeş olmak amacıyla yeryüzüne geldi. Her çocuk gibi o da normal şekilde büyüdü, ancak bir fark vardı. İsa günahsızdı ve hiç kimseye zararı dokunmadı. Yahya tarafından vaftiz edildiği zaman aslında bu vaftiz simgesel olarak onun bizimle özdeş olduğunu gösterdi. Bizim günahlarımızı yüklendi. Şimdi onun denenmesi, yani İsa'nın denenmesi gerekiyor, çünkü onun şahsıyla ilgili bazı sorular vardır. Bunların yanıtlanması gerekir. Kral bu denenmeye dayanacak mı? Üstün gelecek mi? Denenme sözcüğünün iki anlamı vardır değerli dinleyicilerimiz. Birini günah işlemeye, kötülük yapmaya teşvik etmek, dürtmek. Bu birinci noktadır. Yoldan çıkarmak. İnsan olarak içimizde bir şey var ki bizi kötülük yapmaya doğru sevk eder ve o yöne doğru iter. Her birimizde günah işleme eğilimi vardır. İsa böyle bir kişi değildi. İsa bir kez, çünkü bu dünyanın egemeni geliyor, onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur dedi. Böyle bir baş kahinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir baş kahinimiz olması uygundu diyor İbraniler 7:26'da. Görüyoruz ki İsa Mesih bizlerden ayrı şekilde denendi. Bizim düşmemize neden olan denenmelerden çok daha büyük bir denenmeyle karşılaştı. İkinci deneme yöntemi bir şeyin ne kadar dayanıklı ve iyi olduğunu kanıtlamak için yapılır. Yakub'un mektubundan da görüyoruz ki Tanrı insanları kötülük işlemeye sevk eder şekilde denemez. Denenen kişi kim olursa olsun, ben Tanrı tarafından deneniyorum demesin, çünkü Tanrı kötü şeylerle denenmez. Kendisi de hiç kimseyi denemez. Ama eski antlaşmada Yaratılış 22:1'de Tanrı'nın İbrahim'i denediği yazılıdır. Bu ne demek oluyor? Tanrı İbrahim'in imanını deniyordu. Şimdi İsa denenmeye girecektir. Hemen bir soru aklımıza geliyor. İsa bu denenmede düşebilir miydi? Kesinlikle hayır. O günaha düşemezdi. İsa'nın şahsında günah işleme ya da günaha düşme olasılığı olsaydı, o zaman bizim kurtuluşumuzu sağlayabileceğinden emin olamazdık. Tam olarak güvenebileceğimiz bir kurtarıcımız olmazdı. O zaman da akla hemen şu soru geliyor. Madem ki İsa günaha düşmeyecekti, o zaman onun çölde denenmesi uydurma bir şey değil miydi? Buna gerçek denenme diyebilir miyiz? Size şunu söyleyeyim ki değerli dostum, İsa'nın denenmesi bizim gibi insanların uğradığı denenmelerden çok daha zorluydu. Bir örnek vereyim. Yeni model bir araba üretildiği zaman bunun iyice denenmesi gerekir. Neden? Çünkü yolda herhangi bir olasılıkla ortaya çıkabilecek durumda araba dayanacak mı diye bilinmeli. Başka bir örnek, bir elmas parçasının sahte olmadığını kanıtlamak için onun denenmesi gereklidir. Bir sınavdan geçirilmelidir. Buna benzer şekilde İsa Mesih'in de tam kişiliğinin kanıtlanabilmesi, ne mal olduğu öğrenilsin diye denenmeye tabi kaldı. Evet, İsa Mesih çölde denendi. Onun bizi kurtarabilecek, taşıyabilecek güçte olduğunu sergilemek, beyan etmek için çöldeki denenmeye uğramak zorunda kaldı. Onun baskı altında yıkılmayacağını, denenmelerde düşmeyeceğini göstermek için sınandı. Bu nedenle diyebiliriz ki onun tabi kaldığı denenme bize gelen denenmelerden çok çok daha çetindi. Bizim dayanabileceğimiz bir sınır vardır. Bu sınır aşıldığı zaman hemen pes eder, yerlere serileriz. Beni ayartmak için yeteri kadar baskı yapılsa, belki bir aşamaya kadar dayanırım ama su çizmeyi aşınca o baskıyı artık dayanamam ve çökerim. Yalnız ben değil, sen de kardeşim, belli bir aşamaya kadar ayartmaya dayanabilirsin. Mesih İsa'ya gelince o hiç yılmadı, pes etmedi, baskı arttıkça arttı ama yine de yılmadı. Balık avlayanlarımız iyi bilir. Oltanın sicimi 10 kilo kaldırırsa, 15-20 kiloluk balık oltaya takılırsa sicim kopacaktır. Diyelim ki 200 kilo kaldıracak güçte bir sicim keşfedildi. O zaman 20'yi de 30'u da kolayca kaldırır. Ben 10 kiloluk sicim isem İsa Mesih 200 tonluk sicimdir. Aslında onun gücü sonsuzdur. Her türlü denenmeye dayanabilir güçtedir. Çöldeki bu denenmenin başka bir özelliği daha vardır. Bunu Aden bahçesinde Adem ile Havva'nın denenmesiyle kıyaslayabiliriz. Kıyaslama ilginçtir çünkü İsa çölde denendi. Adem ile Havva ise cennet gibi bolluk içerisinde olan bir yerde. İsa açlık içerisinde denendi ve karşı geldi. Havva bolluk içerisinde denendi ve karşı gelemedi, düştü. Şimdi 4. bölümün 1. ayetinden okumaya başlayayım. O zaman İsa, iblis denesin diye ruh tarafından çöle yöneltildi diyor 1. ayet. İsa, iblis tarafından denenecektir ama onu çöle yönlendiren kutsal ruhtur. 40 gün 40 gece oruç tuttu. Sonunda açlık duydu. Ayartıcı yaklaşıp, eğer Tanrı'nın oğluysan, söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Matta 4, 2 ve 3. ayetler. Burada bakın ilginç bir tablo vardır. Aden bahçesinde Havva'nın denenmesine benzer bir denenme var önümüzde. İlk denenme fiziksel ihtiyaçlara hitap etti. Havva da yasak meyveyi görünce ilkin yemek için güzel olduğunu tahmin etti. Yani iştahı devreye girmişti. Rab İsa Mesih'e gelince şeytan onu denerken taşları ekmeğe çevirmesini söyledi. Buna benzer ayartmalar biz Mesih inanlarına da gelmektedir. Elçi Yuhanna bu konuya değinirken şöyle yazdı. Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevende babanın sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey doğal benliğin tutkuları, gözlerin tutkuları ve yaşamın verdiği gurur babadan değil dünyadandır. 1 Yuhanna 2, 15 ve 16. ayetler. Madde 4.4'te şöyle diyor. İsa kitapta şöyle yazılmıştır diye yanıt verdi. İnsan sadece ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar. Kitabın neresinde bu yazılıydı? Eski antlaşmadan tesniye, yani yasanın tekrarı 8.3'e bakarsak bunu görebiliriz. Orada şöyle yazar. Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, Rabbin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu. Burada değerli dostum, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. İsa Mesih, kutsal yazıların Tanrı'dan esinlenerek yazıldığına inanıyordu. Kendisi sonsuz söz idi ama kaleme alınanların Tanrı sözü olduğuna inanıyordu. Şimdi ikinci denenmeye geldik. Madde 4, 5 ve 6. ayetlerde şöyle diyor. Sonra iblis İsa'yı kutsal kente götürdü. Onu tapınağın kulesine çıkarıp şöyle dedi. Eğer Tanrı'nın oğluysan kendini aşağıya at. Çünkü kitapta şöyle yazılmıştır. Meleklerine senin için buyruk verecek, seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Ayağın taşa çarpmasın diye. Bakın iblis de kutsal kitaptan aktarmalar yapıyor. Neresinden? Mezmur 91, 11 ve 12. ayetlerden. Ama dikkat ederseniz ve söz konusu mezmura bakarsanız tam bir aktarma yapmadığını göreceksiniz. Burada ruhsal bir ayartma girişimi vardır. Havva'nın durumunda ağaçtaki meyvenin çekici olduğunu gördü ve ona hikmet ve bilgi vereceğini sanarak kandı. Mesih imanlısı için ayartma daha fazla yaşamın gururunu hedef alarak gelir. İsa şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. Matta 4 ayet 7. Burada İsa Tesniye 6:16'dan aktarma yapıyor. Üçüncü deneme psikolojik bir saldırı olacaktır. Matta 4, 8 ve 9. ayetlerde şöyle diyor. Bu kez İblis İsa'yı çok yüksek bir dağa götürdü. Yeryüzünün tüm ülkelerini ve zenginliklerini ona göstererek şöyle dedi. Eğer yere kapanıp bana tapınırsan bunların tümünü sana veririm. Şeytan ne yaptı? İsa'ya yeryüzünün tüm krallıklarını ve bunların görkemini gösterdi. Bu psikolojik bir denemedir dostum. İnsan her zaman gücün ve yetkinin peşinden koşar. Havva aynı şekilde ayartılmıştı. Hatırlarsanız şeytan ona yasaklanan meyveden yerse her şeyi bilecek ve Tanrı gibi olacaktı demişti. Birçoğumuz böyle bir deneme içerisinde kolayca bocalayıp düşeriz değil mi? Şimdi Rabbi İsa Mesih'in verdiği yanıta dikkat edin. İsa çekil şeytan diye yanıtladı. Çünkü kitapta şöyle yazılmıştır. Tanrın Rabbe tapınacak ve yalnız ona hizmet edeceksin. Bu 10. ayettir. Tesniye kitabının yani Yasanın Tekrarı kitabının 6. bölümünden aktarma yapıyor. Yasanın Tekrarı 6:13 ve aynı zamanda 10:20 bu aktarmaları veriyor bize. Değerli kardeşim, görüyoruz ki Rabbimiz her zaman kutsal yazıları kullanarak yanıt verdi. Onun bu şekilde yanıt vermesi bize bir mesaj vermiyor mu? Biz nasıl cevap vermeliyiz? Sorabilir miyim acaba bazılarımız neden iman hayatında bocalamaktayız? Bunun cevabı sizi şaşırtabilir ama Rabbin sözünü iyi bilmediğimiz için çok kez bocalamaktayız. Dikkat ettiniz mi? Rabbi İsa Mesih her zaman Tanrı sözünü kullanarak yanıt verdi. Şuna inanıyorum ki hayatımızda karşılaştığımız her sorun konusunda Rabbin sözü yardımcı olabilir. Sorularımıza yanıt verebilir. Şimdi beni yanlış anlamayınız. Sizin sorunlarınıza çözüm getirecek formülü biliyorum demiyorum. Ruh doktorları bile hastalarına yardım ederken asıl sorunun hasta olduğunu vurgularlar. Onlar hastanın tüm sorunlarını halledemezler. İnsanın içinde olan her şeyi bilen tek kişi Tanrı'dır. Tanrı senin tüm sorunlarını ve bunların nasıl çözüleceğini bilir dostum. Anahtar Tanrı'nın sözü kutsal kitaptır. Tanrı sözü yaşamın birçok sorularına yanıt verebilecek yeterliktedir. Hiç olmazsa bu açıdan Tanrı sözünü iyi bilmemiz gerekir. Rabbi İsa Mesih her keresinde iblise yanıt verirken Tanrı sözünü kullandı. Durun bakalım, biraz düşüneyim. Bu sorunun çözümlenebilmesi için belki de şu yöntemi kullanabiliriz şeklinde konuşmadı. Kutsal yazı şöyledir diye kesin yanıt verdi. Rabbin çocuğu da bu şekilde yanıt vermelidir. Tanrı sözü Mesih imanlısının hayatındaki soruları yanıtlayabilecek yeterliktedir. Biliyor musunuz İblis kutsal kitaptan verilen bu yanıtların güçlü olduğunu anlamış olmalıydı. Matta 4 ayet 11'de şöyle diyor. Bunun üzerine İblis onu bıraktı. Melekler gelip ona hizmet ettiler. Luka 4:13 ayetine bakacak olursak göreceğiz ki İblis İsa'yı bırakıyor ama belli bir süre için bırakıyor. Yani İsa'yı ileride yine deneyecektir. Belki de hemen ertesi gün İblis yine İsa'ya gelip onu denemek istemiştir. Yeryüzündeki yaşamı boyunca İblis İsa Mesih'i ayartmaya çalıştı. Özellikle Getsemani'de şeytanın İsa'ya nasıl yaklaştığını anlayabiliriz. Getsemani bahçesindeki olayları açıklayan ayetlerde şeytanın denemesinden söz edilmiyor ama İsa'nın terlerinin kan damlaları gibi damladığını ve büyük bir acı içerisinde olduğunu okuyabiliriz. Şimdi Rabbi İsa Mesih'in hayatında yer almış olan bu denenme olayının bir özetini yapalım ve bunların bize neler öğrettiğini gözden geçirelim. İlkin görmüştük ki İsa bir kral olarak doğdu. Bir kral olarak takdim edildi ve bir kral olarak vaftiz edildi. çölde iblis tarafından denendiği zaman krallığını yitirmedi. Bir kral olarak denendi. Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında onu bir kral olarak görebiliriz. Onun denenmesi bazı gerçekleri ortaya koydu. Bu gerçeklerden birisi bize diyor ki, iblis kişiliğe sahip birisidir. İsa Mesih ile kurduğu temasta onu bir kişi olarak görüyoruz. İblisin gerçekten var olup olmadığı konusunda kuşkusu olan birisi, bu ayetlerden hemen görebilir ki, iblis vardır ve bir kişi olarak varlığını sürdürmektedir. Bazıları iblisin gerçekten var olduğuna inanmıyorlar. İnsanlar üzerinde belirsiz ya da psikolojik bir etki olduğunu sanıyorlar. İsa'nın denenmesinde aynı zamanda iblisin saman altından su yürüterek iş yaptığını görüyoruz. İsa'yı ayartmaya giriştiğinde ilk sözü bunu ifade eder. Eğer Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun diye ona yaklaştı. Yani İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu inkar edercesine bir soru sordu. Bir de bu oğulluğun kanıtlanması için Tanrı'nın asla kullanmadığı bir yöntemi İsa'ya teklif etti. Şimdi dikkat edin, İblis İsa'yı ayartabilmek için onun bir suç işlemesini önermiyor. Böyle bir teklif İsa için gerçek bir ayartma olamazdı. Çünkü İsa'nın içinde herhangi bir suç işleme eğilimi yoktu. O zaman iblis ne yapıyor? İsa'yı iyi bir iş yapmaya teşvik ediyor. Taşları ekmeğe çevirmek iyi bir şeydir. Hayata hiçbir katkısı olmayan taştan hayatın özünü oluşturan ekmek yapmak herhalde iyi bir şey olacaktı. Daha sonra İsa'nın ruhsal hizmet yıllarında onun buna benzer bir mucize yarattığını kutsal yazılardan okuyabiliriz. Bir keresinde bir iki ekmek somun ile 5000 kişiyi doyurdu. Ancak iblisin amacı iyi değildi. Kötü amaçla şeytan İsa'yı ayartmaya çalışıyordu. Onu Tanrı'nın isteğinin dışında bir iş yapmaya teşvik ediyordu. Yapılacak iş kendi başına iyi olsa bile Tanrı'nın isteğine uymuyorsa yanlıştır. İsa'nın yemeye ihtiyacı vardı ama bu şekilde şeytana alet olarak mucize yaratmak istemedi. Çünkü bunu yapmış olsaydı Rabbin isteği dışına çıkmış olacaktı. Daha önce de dediğim gibi iblisin tüm ayartmaları boyunca Rab İsa Mesih her zaman Tanrı sözünü kullanarak yanıt verdi. Başka bir deyişle ruhun kılıcını kullandı. Tanrı'ya ve aynı zamanda insana düşman olan iblise karşı ancak bu şekilde ruhun kılıcıyla yaklaşmalıyız. Her yanıt verişinde şöyle yazılıdır diye kutsal yazılara, Tanrı'nın sözüne değindi. Değerli kardeşim, keşke biz de Rab İsa gibi her keresinde Tanrı sözünü bu şekilde kullanabilseydik. Şimdi içinde yaşamakta olduğumuz bu tehlikeli günlerde kullanabileceğimiz tek silahımız budur. Tanrı'nın kutsal sözü. İlginç olan şu ki Rab İsa Tesniye ya da Yeni Çeviri'de Yasanın Tekrarı dediğimiz kitabından aktarma yaptı. Şeytan İsa'yı denerken bazı şeyleri ona sundu ki bunlar bize sunulsaydı belki de hemen kabul ederdik. İsa'ya dünyasal bir önderlik konumunu sundu. Bu konum zaten İsa'ya aitti. Ama Tanrı'nın belirlediği şekilde bu konumuna erişecekti. Şeytan başka bir yöntemle gözleri kamaştıran bir mucize yaratarak önderliğe geçmesini önerdi. İsa iblisin önerisini kabul edecek olsaydı çarmıha gerilmeyecekti. Tanrı'nın çarmıh aracılığıyla insanlığa getirmek istediği kurtuluş gerçekleşmeyecekti. Günümüzde de buna benzer bir şey görebiliriz. Bazı kiliselere ve sözde bazı imanlı kuruluşlarında yapılan işlere baktığımızda bunlarda Tanrı'nın elini göremeyiz. Bugün Mesih inancı adı altında yapılan birçok iş aslında İblis inancı adı altında yapılıyor. Batı dünyasında birçok kilise kendisini Mesihi olarak tanıtır ama içinde birçok şeytani işler yapılmaktadır. Neden? Çünkü Mesih'in çarmıhı inkar ediliyor. Şeytanın tek amacı çarmıhı ortadan kaldırmak, İsa Mesih'in yeryüzünde gerçekleştirdiği en önemli işi bozmaktır. Çöldeki denemede şeytan İsa'ya teklifte bulunuyor. çarmıha gitmeden büyük bir önder olmasını öneriyor. Değerli dostum, günümüzde birçok kişi ya mucizeler ardından koşuyorlar ya da mucize yaratmaya özeniyorlar. Mucize yaratıcıların peşinden koşmak çok çok tehlikeli bir şeydir. Günümüzde birçok imanlı şifa işleyicilerin peşindedirler. Nerede bir şifa toplantısı varsa, ki bu sözüm ona şifa toplantısıdır, ve oraya koşuyorlar. İnsanlar bunu neden yapıyorlar? Bir türlü anlayamıyorum. Aslında bu sözde mucizelerin aslı astarı araştırılırsa görülecek ki birçoğu psikolojik bir şeydir. Bunu söylerken elbette ki biliyoruz, Tanrı isterse mucize yaratabilir. Ancak günümüzdeki olaylar, duyguların kamçılanması ve beklentilerin psikolojik bir büyüteç altında abartılmasıdır. Ben bir vaizci tanıyorum. Bu gibi şeylere o kadar kolay inanmıyor. Hatta şimdi dikkat edin, bir keresinde bu şifa toplantılarında gerçekten şifa bulmuş birisi gelip de şifa bulduğunu kanıtlayabilirse ona 10 bin dolar vereceğini vaat etmişti. Bu vaadini verdiği yerde yüzlerce insan vardı ve ancak ikisi gelip de şifa bulduklarını iddia ettiler. Aslında şifa gerçekleşmemişti. Sadece yaşadıkları psikolojik bir olaydı. Yine altını çizerek belirteyim ki ben Tanrı'nın şifa verebileceğine inanıyorum. İnsanlar şifa veremez. Şifa verme gücü sadece Tanrı'ya aittir. Şifa toplantılarını düzenleyenler çok kez bir adamdan söz ederler. Bu adam sözüm ona İsa adıyla şifa verdiğini ileri sürer ama bu sadece söz olsun diye yapılır. Adam kendini ileri sürer. Şifaya ihtiyacın varsa doğrudan değerli kardeşim, büyük hakim olan Rab'be git. Şifa veren odur. Şifa tacirlerinin ardından koşmana gerek yoktur. Bunlar, yani kendilerinde şifa verme gücü olduğunu söyleyenler, şifa tacirleridir. Dostum, ciddi bir hastalığın varsa kime gidersin? Kendisini doktor diye geçirmeye çalışan birisine mi, yoksa deneyimli bir hekime mi? Hastalığı neyse o alanda uzman olan bir doktora gidersin, değil mi? Ben şahsen uzman doktoruma, büyük hekim İsa'ya giderim. Onu size tavsiye edebilirim. Ben direkt ona gitmeyi tercih ediyorum. Benim ile büyük doktorum arasında başka bir insana ihtiyacım yoktur. Senin de yoktur. Günümüzde mantar gibi türeyen şifa tüccarlarına gitmeye ihtiyacım yoktur. Senin de yoktur. Benim doktorum bana yeter. Benim Rabbim bana yeter. Şeytan Rab İsa Mesih'e teklifte bulundu. Mucize yaratmakla büyük bir dini önder olabilirdi. İsa bunu reddetti. Bugün bize de buna benzer önerilerde bulunur. Biz nasıl tepki göstermeliyiz? İsa gibi hareket etmeliyiz. Bir kez şeytan ne yaptı? Kutsal yazılardan Mezmur 91, 11 ve 12. ayetleri kullanarak İsa'ya yaklaştı. Çünkü kitapta şöyle yazılmıştır. Meleklerine senin için buyruk verecek, seni elleri üzerinde taşıyacaklar, ayağın taşa çarpmasın diye. Emin olabilirsiniz. Şeytan kutsal kitabı çok iyi bir şekilde ama ayartıcı biçimde kullanmasını bilir. Ünlü yazar Shakespeare bir keresinde şöyle dedi. Şeytan kendi amacını gerçekleştirmek için kutsal yazıları bal gibi kullanır. Ancak daha tehlikeli bir yaklaşımı var. Kutsal yazıları kendi amacını gerçekleştirmek için eğip büker ve yanlış şekilde kullanır. Dikkatli şekilde incelersek hemen göreceğiz ki şeytan 91. mezmurdan aktarma yaparken çok önemli bir sözü aktarmadı. 91. mezmurda şöyle yazar. Çünkü Tanrı meleklerine buyruk verecek, gideceğin bütün yollarda seni korusunlar diye. Elleri üzerinde taşıyacaklar seni, ayağın bir taşa çarpmasın diye. İblis bu mezmurdan aktarma yaparken gideceğin bütün yollarda seni korusunlar diye sözünü aktarmadı. Aslında bu ayetlerin en önemli kısmı budur. Şeytanın amacı neydi? Rab İsa Mesih'i Rabbin yollarından saptırmak ve kendi amacına göre iş yapmaya teşvik etmekti. Dostum, senin ya da benim hayatımda Rabbim bir mucize yaratması her zaman onun isteği olmayabilir. Bu çağda imanlılar arasında yaygın bir düşünce var. Dualarımızla ya da ısrarlarımızla Rabbi bir mucize yapmaya zorlayabiliriz düşüncesi. Sanki Rab bizim için çalışan bir işçiymiş de biz ona buyruklar verip Rab şunu yap ya da Rab bunu yap diye her isteğimizi ona yaptırabilirmişiz gibi davranırız. Sakın bu düşünce akımına kapılma kardeşim. Bu tümüyle yanlış bir yaklaşımdır. Her şey üzerine egemen olan Rab'dir ve biz onun yaratıkları olarak ona hiçbir koşul altında buyruk veremeyiz. O her istediğini yapar ve yapmaya da yetkisi vardır. O yaradandır. Her zaman onun isteğine boyun eğmeye hazır olmalıyız. Bazen bunu yapmak o kadar hoş olmayabilir ama en önemli şey senin ya da benim isteğimin yerine gelmesi değil, Rabbimizin isteğinin uygulanmasıdır. İsa Mesih çölde bu şekilde denenmesine bakarken bir başka nokta dikkatimizi çekebilir. Şeytan onu denerken dünyanın tüm krallıklarını ona teklif etti. Bunu yapmaya hakkı var mıydı? Dünyanın krallıkları ona ait miydi ki bunları İsa'ya teklif edebilsin? Bu sorulara yanıt vermeden önce iyi düşünmemiz gerekir. İsterseniz ben bu soruya kendi düşünceme göre yanıt vereyim. Ben bunun hakkında derin derin düşündüm. Şeytan İsa'ya bu teklifi sunduğu zaman Rab İsa Mesih dünya egemenliklerinin kime ait olduğu konusunda şeytana bir şey söylemedi. Rab İsa ona sen bu krallıkları bana zaten veremezsin çünkü bunlar sana ait değiller diye itiraz etmedi. Bana öyle geliyor ki bu krallıklar şeytana aitti. Duruma bu açıdan bakarsak dünyamızda neden bu kadar sorun yaşanmakta olduğunu az çok anlamaya başlarız. Bu dünyanın egemeni şeytandır. Dünyadaki olaylarda şeytanın parmağı her zaman vardır. Dünya krallıklarına yön veren şeytandır. Şimdi dünya sisteminden söz etmekteyim. Bazı imanlılar komünizm ya da diktatörlük gibi sistemlere karşı çıkarlar ama bunların gerisinde şeytanın parmağı olduğunu düşünmüyorlar. Dünya çapında ortaya çıkan savaşlar ve gaddarlıklar, soykırımları hep şeytanın eli altından çıkmaktadır. Tabii ki insanları kullanıyor ama bunları düzenleyen şeytandır. Dünyanın egemeni şeytandır ama onun egemenliği geçicidir. Tanrı yine de her şey üzerinde egemendir ve onun izni olmadan şeytan hiçbir şey yapamaz. Bir süre için Tanrı buna izin vermiştir. Bizim asıl düşmanımız yerel krallıkların egemenlikleri değil, şeytanın kendisidir. O bizim ruhsal düşmanımızdır. Unutmayalım ki şeytanın amacı Tanrı'nın yerini alıp kendisini Tanrı ilan etmektir. Çölde İsa Mesih'i denerken ona ne demişti? Eğer yere kapanıp bana tapınırsan bunların tümünü sana veririm diye İsa Mesih'i kendisine tapınmasını istemişti. 11. ayette görüyoruz ki bu üçüncü ayartma girişiminden sonra şeytan bir süre için İsa'dan ayrıldı. Bu üç deneme girişiminden sonra İsa'yı rahat bıraktı diyemeyiz.